Ayrım 12.
Gerçekten şer'i kurallara göre hareket eden Mevlana'nın üzerinde bu derece tesir yapan Şems-i Tebrizi, onun birdenbire bu derece değişiklik yapmasındaki sırrı bilmek ve de Mevlana'nın bunca eğitimden bunca bilim adamlarıyla karşılıklı iletişim kurarak bilgi ve görgü sahibi olduktan sonra Konya'ya gelen bir kalenderi dervişin etkisinde kalması, tutum ve davranışlarını ona göre belirlemesi, Konya'da bulunan ulema ile Mevlana'nın arasının açılmasına neden olmuştur. Şems Konya'ya gelmeden önce Mevlana Konya'da meşhur Karatay Medresesi'nde ders vermekteyken Şems'le tanışması ondan etkilenmesi sonucu bundan sonra oğlu Sultan Veled'in tabiriyle herkesin iktida ettiği bir insan iken Şems'e iktida edici oldu. Onunla buluşması Mevlana'yı baştan başa değiştirdi. Medreseyi bıraktı, vaaz etmez, derse girmez oldu. Halvetten dışarı çıkınca sema girer, raksa başlardı. Dostlarından, akrabalarından, en yakınlarından bile uzaklaştı. Şems ona bütün alışkanlıklarını, hatta babasının yanından hiç ayırmadığı Maarif adlı kitabını bile bıraktırdı. Dipnot, Tarih Ansiklopedisi, Mevlana maddesi, sayfa 106. Mevlana etkisinde kaldığı bu kalender dervişinden 20 yaş küçüktü. Mevlana 40 yaşlarında bulunmaktaydı. Şems nasıl yapmış da bu büyük mutasavvıfı etkilemişti? Şems az konuşur, az söyler, yazmaz, sürekli okurdu. Halktan kaçınan gezginci bir derviş olarak kendisini göstermişti. Mevlana'yı böylesine etki altında bırakan Şems, Mevlana'nın dostlarının şikayeti ve rahatsız olduğunu görünce Konya'dan gizlice ayrılır. Fakat Mevlana'ya hiç haber vermez. Şems'in Konya'dan kaçmasıyla Mevlana'nın huzuru kaçmış, kimseyle ilgilenmez olmuştu. Sürekli şiirler yazmakla sema dönmektedir. Şems'in Şam'da olduğunu öğrenen Mevlana oğlunu onu aramaya gönderir. Yazdığı uzun şiiriyle de Şems'i etkileyerek Konya'ya gelmesini sağlar. Konya'ya gelen Şems Mevlana ile yeniden inzivaya çekilerek özel sohbetlerini sürdürmüştür. Bu yeniden yakınlaşma Şems'in ortadan kaldırılmasına neden olacaktır. Şems Konya'da öldürülür. Bu öldürme olayında Mevlana'nın ortanca oğlunun parmağı olduğu bilinmektedir. Şems'in öldürülmesinin ardından Mevlana kendisini içkiye verir. Mevlana'nın Şems'ten sonra yaşamı, tutum, davranışları, sema dönmesi, içki içmesi, çevreyle ilişkileri, yazdığı şiirleri Müslümanlığın sünni kurallarıyla bağdaşmamaktadır. Şems zaten bir kalenderi şeyhi olup Ali yoluna bağlıdır. Onun İsmaili tarikatından olduğu da bilinmektedir. Kalenderilik ve İsmaililik Aleviliğin birer kollarıdır. Mevlana Şems'ten sonra Ali yoluna girmiş ve Hazreti Ali ile Kerbela Hüseyin üzerine güzel sözler etmiştir. Cihan var oldukça Ali var idi. Cihan var iken de Ali vardı. Cihanın temeli suret buluncaya kadar var olan Ali idi. Yer resmedilinceye kadar, zaman husule gelinceye kadar var olan Ali idi. Veli vasıf olan Şeyh Ali, cömertliğin, keremin, bağışın sultanı idi. Ali'den ötürü melekler Adem'e secde ettiler. Adem bir kıble gibiydi, secde olunan Ali'ydi. Adem de Şit de, Eyyub da, İdris de, Yusuf da, Yunus da, Hat da, Musa da, İsa da, İlyas da, Salih de, Davud da Ali'ydi. Nefsin tamamından ötürü cihan sofrası üzerinde elini bulaştırmayan kahraman aslan Ali'ydi. Kur'an'ın yer yer ayetlerinde Tanrı'nın ismetini vasıf ile övdüğü Kur'an sırlarının kâşifi Ali'ydi. Dipnot, Mevlana, Divan-ı Kebir. Şems'in öldürülmesi Mevlana'yı uzun süre bunalıma soktu. Onun bir daha dönmeyeceğini bilen Mevlana, Şems Tebrizi ile de iyi ilişkiler içerisinde bulunan kuyumcu Selahaddin'i kendisine musahip kardeş seçti. Selahaddin'in Mevlana ile muhasip olmasına Mevlana'nın çevresi sert tepki gösterdi. Çünkü Selahaddin de şer'i kurallara uymayan, içki içen, sema dönen, batıni düşünceler taşıyan birisiydi. Mevlana Selahaddin ile yakınlığını pekiştirmek için oğlu Sultan Veled'e Selahaddin'in kızını aldı. Selahaddin'in kısa süren yaşamından sonra Mevlana bu kez Çelebi Hüsamettin ile musahip oldu. Mevlana'nın Mesnevi'yi yazmasında Çelebi Hüsamettin'in büyük emeği olmuştur. Eserlerinin bütünlük içinde yazılmasında ve günümüze kadar gelmesinde Hüsamettin'in büyük payı vardır. Mevlana Şems'le tanışmasının ardından "Hamdım piştim, yandım" demiştir. Mevlana'yı medrese eğitiminden çıkartan Şems şunları söylüyor. Bir gün böyle bir kervansarayda bana neden tekkeye gelmiyorsun diye sordular. Kendimi tekkeye layık bulmuyorum ki dedim. Tekke pişip olmak, yetişip gelişmek kaydında olanlar içindir. Ben onlardan değilim. Peki dediler, bir yandan medreseye gelmiyorsun. Dedim ki ben sohbet adamı da değilim. Bir şeye kurallara uyarak anlam vermeye kalksam bana gülerler, kafir derler. Dipnot, Nezihe Aras, Anadolu Evliyaları, sayfa 178. Gönlüyle, inancıyla kendisini dost aşkına veren Mevlana, önceleri Şems'e, sonra kuyumcu Selahattin'e, ardından da Hüsamettin'e gönül temizliğiyle bağlanmış, kendisini onların aşkına kaptırmıştır. Onlarsız düşünemez, onlarsız yapamazdı. Bütün ilhamı, bütün güzellikleri, hoşgörüyü, insan sevgisini onların yüzünde görür, insanlığa sunardı. Mevlana en güzel şiirlerini böyle bir tutkuyla yazmış, toplumların geleceğine sunmuştur. Mevlana da şiir bir tutkudur. Bu tutkusunu yüreğinden kopan bir fırtına ile yazmıştır. Mevlana söylediği her şiiri arkadaşı musahibi Hüsamettin aracılığıyla kaleme aldırmıştır. Hüsamettin Mevlana'nın şiirlerini büyük bir zevkle yazmış, bunu yazarken de büyük haz duymuştur. Mevlana okulunda yetişenler onun geleceğe ışık tutan fikirlerini her zaman korumuşlar, yazıya geçirilmesinde, kütüphanelerde saklanmasında büyük umar harcamışlardır. Mevlana okulu Selçuklu tarihinin canlı tutulması, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e aktarılmasına kadar her aşamada görev yapmıştır. Mevlana katı sünni kuralları uygulayan bir eren değildir. Mevlana Şems'le tanışmasından sonra dilediği gibi yaşayan, dünya malında gözü olmayan, insanlara her zaman aynı gözle bakan, hoşgörünün de sürdürülmesini, insanlığa bulaştırılmasını savunan, bunu bizzat yaşamında örneklendiren bir yapısı vardır. Mevlana'da insanlar arasında ayrım yoktur. Hangi milletten, hangi dinden olursa olsun önce insan olarak görülmelidir. Mevlana toprağını ve yurdunu seven, sevdiren bir yapıdadır. Küçüklüğünde sünni geleneklere göre yetiştirilen Mevlana, Şems'ten sonra birdenbire bu kültüre 90 derece çark ederek bazı kurallara da karşı çıkmıştır. Onun felsefesi tasavvufun batıni tarzına uygun ve o geleneklere göre biçimlenen bir felsefedir. Mevlana her zaman Hallacı Mansur'a büyük bir hayranlık duymuş, onun görüşlerine de uygun davranmayı ilke edinmiştir. Bu şiiri onun görüşlerini özetlemeye yetmektedir. Enel Hak kadehiyle içen sızdı, tanrılık şarabından. Şişelerle, küplerle içtim, ben sızmadım. Ben hacetler kıblesiyim, gönül kıblesiyim ben. Ben cuma mescidi değilim, insanlık mescidiyim ben. Mevlana'nın eleştirilen yönü onun halktan uzak, sultanlarla ve beylerle sıkı ilişki içerisinde olduğu, hatta Moğol saldırısı sonrasında Moğollara yol gösterdiği, onlara yardımcı olduğu yönünde yazılan çizilenler çoktur. Ancak kesin kanıtlar olmadığı sürece bunları yersiz söylentiler olarak değerlendirmekteyiz. Bunca sözlerin, bunca eylemlerin, bunca meclislerin adamı bu değerli düşünürün Moğollarla işbirliği yapabileceği söylentisi mantıklı olmasa gerek. Ancak Mevlana gerek Ahi Evren gerekse Hacı Bektaş gibi kırsal kesim aydınıyla fazla ilişkili değildir. Kentli üst tabaka ile ilişkileri son derece yerindedir. Bunun yanlış bir yönü olduğu düşüncesinde değilim. O zamanın koşulları neydi? Mevlana'nın kentteki sosyal ilişkileri nasıldı? Gerçekten de halka ters gelen bir tarafı var mıydı? Bunu kanıtsız kesin olarak söylemek araştırmacıları yanlış yoruma sürükler kanısındayım. Mevlana'nın halkla ilişkileri konusunda bir şeyler söylemek zor olur. Ancak fikirlerinden halka ters gelen bir durum görmek olası değildir. Bu nedenle de Mevlana'yı toplumun tümünü kucaklar bir düşün adamı olarak değerlendirmek yerindedir. Mevlana Mesnevisini Türkçe yazmamış, yazışmalarını hep Farsçayla yapmıştır. O günün kent koşulları onu gerektirdiğinden Mevlana'dan Türkçe yazıp Türkçe konuşmasını beklemek belki doğru değildir. Elbette kendi halkının dilini konuşması, halkının dilinden yazması, o kültürü yayması beklenirdi. Ancak böyle bir beklenti sevenlerinin istediği bir gerçektir. Çağında yaşamış olan Yunus Emre Türk dilinin öncülüğünü yaparken, Hacı Bektaş okulları Türkçeyi ön plana alırken, Mevlana'nın Farsça konuşup Farsça yazması Türk toplumunu hayal kırıklığına uğratmış denilebilir. Mevlana'nın yapıtlarının özü sevgi, ruh, evren, tanrı, insan, ölüm konularını içermektedir. Tanrı'yı bulmanın en önemli yolunun aşk olduğunu işlemiştir. Bu aşk çok yönlüdür. İnsan aşkı, tanrı aşkı, doğa aşkı ve benzerleri. İnsanı aşkların en yücesi olarak görmektedir. Çünkü insanı sevmenin yolunun hem bedeniyle hem bilinciyle hem düşüncesiyle olduğunu söylemektedir. Başkalarını, başka insanı seven bir kimse hem kendisini hem de Tanrı'yı seviyor demektir. Mevlana'da dönerek yapılan raks tüm insanları bir aşkta birleştirmektedir. Tüm evreni, tüm dünyayı, tüm insanlığı ve Tanrı'yı kucaklamaktadır. Raks dönerken Mevleviler de tıpkı Bektaşilerin semahlarında olduğu gibi ellerinin içinin birisini gökyüzüne, birisini yere doğru döndürürler. Bunun anlamı Tanrı aşkını tüm dünyaya, gökyüzü ve yeryüzüne oluşan evrene sunmaktır. Mevlevilikte de ruhlar Tanrı'nın bir fışkırmasıdır. İlk kaynağı olan Tanrı'ya dönüş vardır ruhlarda. Mevlevilik ile Bektaşiliğin tapınsal eylemlerinde ve görüşlerinde ortak olan yönler çoktur. Hacı Bektaş Veli'nin hararet saçtadır başta değil sözüne karşılık Mevlana benzer bir görüşü şöyle söylemiştir. Ey hacca gidenler nereye böyle? Tez gelin çöllerden döne döne. Aradığınız sevgili burada, duvar bitişik komşunuz. Durun gördünüzse suretsiz suretini onun. Hacı da sizsiniz, Kâbe de, ev sahibi de. Bektaşilerde kadına verilen değer Mevlana görüşlerinde de kendisini göstermektedir. Kadınlarla ilgili şu sözleri söylemektedir. Sizler kadının kapanmasını istemedikçe herkes de onu görme isteğini kamçılamış olursunuz. Bir erkek gibi bir kadının da yüreği iyi ise sen hangi yasağı uygulasan o iyilik yoluna gidecektir. Yüreği kötüyse ne yaparsan yap onu hiçbir şekilde etkileyemezsin. Dipnot Mevlana Celaleddin Rumi Fihi Mafi Kültür Bakanlığı Yayınları. Mevlana Farsça okuyup Farsça yazması yanında Rumcayı da ana dili gibi konuşup yazmaktadır. Eflatun ve diğer Yunan filozoflarının yanında Rumcadan okumuş ve çevirisini de yapmıştır. Dönemin bilim alanında Mevlana'nın bu doğrultuda büyük katkıları olmuştur. Mevlana kendi tekkesinden çeşitli ulusların öğrencilerine dersler vermekteydi. Bunlar arasında Türkler, Ermeniler, Araplar, İranlar, Rumlar vardı. Farklı milliyetlerden farklı insanları eğitilmesi övünülecek bir durumdur. Mevlana'nın kentli olmasının ardındaki sır budur. Mevlana'nın şiirlerinin bir bölümünü bu milliyetten öğrencileri derlemiştir. Mevlana tekke dışında zamanının bir bölümünü Sille'de bulunan Bilge Eflatun Manastırı'nda geçirmektedir. Bu manastıra çoğu kez gider burasında ibadet yapar dinlenir huzur bulurdu. Horasan'ın Belk kentinde 1207'de doğan Mevlana, Konya'da 1273 yılında ölmüştür. Mevlana'nın bulunduğu Konya kenti hem Selçuklu Devleti'nin başkenti hem de bir medeniyet merkeziydi. Mevlana'nın türbesinin bulunduğu mekana sevenlerince büyükçe bir cami ve kapalı bir türbe yapıldı. Sonradan evlatları ve musahipleri de bu alana gömüldü. Mevlana kendi insanlarının yanında dünya milletlerince de çok iyi bilinmektedir. Tüm dünyadan insanlar akın akın gelerek bu büyük mutasavvıfın türbesini ziyaret edip 13. yüzyıl yaşamını yerinde yaşamaktadırlar. Hacı Bektaş Velayetnamesinden Hacı Bektaş Mevlana. Bir gün Sarı İsmail hünkârın huzuruna gelip el kavuşturdu. Hünkâr şöyle dedi, Sarı İsmail sizin için sucağı ılıttım, lütfedip gelseniz dedi. Hünkâr şimdi onun vakti değil dedi, tez Konya'ya Molla Celaleddin'in huzuruna git, onlarda bir kitabımız var, onu al gel. Sarı İsmail hemen yola düştü, Konya'ya yaklaşınca gördü ki Molla Celaleddin çıka geldi. Birbiriyle niyazlaşıp görüştüler. Sarı İsmail bir gün su ılıtmıştım. Mübarek arkanızın kirce izini arıtsam dedim. Şimdi onun vakti değil. Molla Celaleddin'e bir kitabımız var. Konya'ya git onu al gel dedi. Ben de yola düştüm geldim. Mübarek yüzünüzü görüp şeref buldum dedi. Molla Celal bu sözleri duyunca dedi ki, Hünkâr Hacı Bektaş'ı veli katına her gün 7 deniz 8 ırmak uğrar. Onların suya girmeye ne ihtiyaçları var ki böyle dedin erenler. Sarı İsmail bu sözü duyduktan sonra, efendim dedi kitabı verin de gideyim. Molla kitaptan maksak bu anlattığımız öğüttü dedi. Bunun üzerine Sarı İsmail vedalaşıp geri döndü. Hacı Bektaş Seyyid Mahmudi Hayrani. Hacı Bektaş'ın ünü her yana yayılmıştı. Her taraftan erenleri görmeye geliyorlardı. Akşehir'de bir er vardı adına Seyyid Mahmudi Hayrani derlerdi. Bu er bir aslana bindi, bir yılanı da kamçı yaptı. 300 Mevlevi dervişiyle hünkârı görmek için yola çıktı. Suluca Karahüyük'e yaklaşınca bu hali hünkâra haber verdiler. Aliler sırtına yaklaştı dediler. Hünkâr o gelen kimse dedi canlıya binmiş gelmiş, biz cansıza binelim. Kızılca Halvet yakınında bir kızıl kaya vardı, bir dam duvarı kadar büyüktü. Hemen o kayanın üstüne bindi, ey kayacık dedi, Tanrı'nın izniyle o gelen erenlerden yana yürü. Kaya hemencecik kuş uçar gibi gürleyip aliler sırtına doğru yürümeye başladı. O kayanın şimdiki halde başı tıpkı bir kuşa benzer.
Ayrım sonu.